Ayrım 32.
3. bölüm. 14. Şantiyede çalışıyordu. Masanın üstündeki planlara eğilmiş inceliyordu. Cetveli almak için uzandı, kapının açıldığını duydu, başını kaldırıp baktı. Bir kadın duruyordu kapıda. Genç bir kadın. Cetveli elinden düşürdü. Olduğu yerde kaldı. Masanın üstüne eğilmiş. Konuşamıyordu. Sadece bakıyordu rüyada gibi. Kımıldarsa hayal kaybolacaktı. Sanki görmeden bakıyordu dalgın. Eliyle belirsiz bir hareket yaptı. Genç kadın bu hareketten cesaretlenerek bir iki adım attı Turgut'a doğru. Durdu, bekledi. Kapının önündeydi. Bir resim gibi duruyordu. Soluk benizli, iri gözlü bir kadın. Hafifçe hareket etti. Yoksa Turgut'a mı öyle geldi? Evet, hareket ediyordu. Canlıydı. Turgut o zaman doğrulmayı akıl etti. Genç kadına oturması için yer gösterdi. Evet, oturdu. Hareket ediyor. Dudaklarını oynattı. Belki de konuşmaya çalışacak. Küçük yuvarlak ağzının içinde kekeleyerek sizi aramıştım dedi. Turgut masaya dayandı. Biliyorum. Orta boylu, zayıf, çekingen. Bir söz söylense kalkıp gidecekmiş gibi. Turgut konuşmaktan korktu. Uzun sessizlik. Genç kadın ellerini oynatarak ellerinden aldığı cesaretle sessizliği bozdu. Yazıhanenize gelmiştim. Bilmem ki. Durdu. Konuşurken gözleri küçülüyor, yüzünün çizgileri aşağı doğru sarkıyor. Sinirli. Kemikli uzun parmakları çantasıyla oynuyor. Birden bütün cesaretini topladı. Biliyorsunuz belki, biliyorum. Hayır bilmiyorum. Her şeyi unuttum. Şimdi doğdum, biraz önce. Siz gelmeden doğmak üzereydim. İşte gene konuşuyor. Selim sizden bahsetmişti. Belki size de yoruldu. Elleri iki yana sarktı. Konuşmayı sevmediği belli. İnsanın yüzüne baktığı zaman cesur. Siz konuşun, belki bana söyletirsiniz diyor. Turgut ne söylediğini fark etmeden konuştu. Hayır, sizden bahsetmedi bana. Ancak bıraktığınız yazıyı aldığım zaman öğrendim. Bir daha gelmeyeceksiniz sanmıştım. Biraz şaşırdım onun için. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tanımadığım başka bir dünyadan biri gibisiniz. Sizinle nasıl konuşulur bilemiyorum. Sonra utanarak ekledi. Özür dilerim. Adınızı da bilmiyorum. Günseli. Günseli Ediz. Turgut bir şeyler için özür dilemek istiyordu. Neden özür dilemek? Bilmiyordu. Özür dilerim. Son zamanlarda nasıl yaşadığından bahsetmez olmuştu. Ayrıca dostlarını birbirine tanıştırmaktan hoşlanmazdı biliyorsunuz. Arkadaşlarını da yeni tanıyorum. Sustu. Öldükten sonra demek istemişti. Yeni öğreniyorum kimlerle arkadaş olduğunu. Son zamanlarda ne yaptığını da kimse bilmiyor. Genç kadının yüzüne baktı. Bir şeyler söylemesini bekledi. Artık her şeyi unuttum. Her şeyi yeni baştan sizden öğrenmek istiyorum. Belki sadece sizi dinlemeyi öğrenmiş olabilirim bu arada. Büyük kazanç. Günseli telaşla konuştu. Evet biliyorum. Benimle de çok kısa bir süre fakat sık sık görüşüyorduk. Buhranlı kısa bir devre. Nasıl anlatsam karanlık, ümitsiz, gergin bir yaşantı. Biraz ağladı. Sonra kesik kesik cümlelerle anlattı. Dağınık, düzensiz bir şekilde. Turgut hiç konuşmadan onu dinledi. Sözünü kesmeden, hiçbir şey sormadan. Genç kadının aklı o kadar karışık görünüyordu ki küçük bir dokunuşla parçalanacak ve bir daha dengesini bulamayacaktı sanki. Turgut heyecan ve korkudan kımıldamaya cesaret edemiyordu. En küçük bir hareket büyüyü bozabilirdi. Genç kadın gözlerini yere dikerek titrek, zayıf bir sesle konuşuyordu. Selim'i ölümünden bir yıl kadar önce tanımıştı. Günseli'nin çalıştığı daireden bir memur arkadaşı bir pazar gezintisine çağırmıştı genç kadını. Selim ilk defa bu eğlentide görmüştü. İlgilenmişti onunla. Selim asık suratlı ve sıkıntılıydı. Önce kimseyle konuşmuyordu. Zorla getirilmiş gibiydi. Gerçekten de zorla getirilmişti. Memur arkadaşı Selim'e takılıyor, onu mağarasından zorla çıkardığını söylüyordu. İnsanların arasına karış biraz diyordu. Onun bu insanlar ve bu çeşit gezintilerle ilgilenmediğini, oyunlara katılmakta güçlük çektiğini ve bu uyuşmazlığından ızdırap duyduğunu anlamak için bu sözleri işitmeye ihtiyaç yoktu. Sıkıntısını artık gizleyemiyordu. Kendi de bilmeden bir kurtarıcı arıyordu. Sıkılganlığının geçmesi için ona yardım etmek istedim. Onun gibi suratımı asarak yanına yaklaştım, konuşmaya başladım. Benim gibi bu eğlentiye yanlışlıkla gelmediğinize göre beni anlayacağınızı sanmıyorum dedi. Yere bakarak konuşuyordu. Yüzüme bakmaya cesareti yoktu. Birden başını kaldırarak, yıllardır bir genç kız yanıma yaklaştığı zaman ona söyleyeceğim acı ve alaylı sözler hakkında o kadar hayal kurdum ki siz bütün bunların ağırlığına dayanamazsınız dedi. Ben de söylediklerimden pişmanlık duyarım. En iyisi hiç konuşmamak. Bakın burada canlı ve neşeli bir sürü genç adam var. Onlar sizi daha iyi eğlendirebilir. Ben gene suratımı asarak onunla konuşmak istediğimi söyledim. Teselliye muhtaç üzüntülü genç adam rolünü beğenmiyormuş. Ben sizi bu durumda görmüyorum dedim. Herkes kadar canlı olduğunuzu sanıyorum. Kadınlar insanda dedi, durdu. Bernard Shaw'u okudunuz mu? Bir sürü otların arasında yürüdük konuşmadan. Durdu. İlk defa gözlerime bakarak ben böyle bir karşılaşma için çok daha iyi bir şeyler yapabileceğimi sanıyordum dedi. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Sonra sorularına başladı. Hangi gazeteyi izliyordum, hangi kitapları okuyordum, hangilerini beğeniyordum? Ailem serbest yaşayışımı uygun buluyor muydu? Bu gezintiye neden gelmiştim? İlgilendiğim bir erkek yok muydu gelenler arasında? İleri düşünceli olduğumu göstermek için mi çalışıyordum? Durmadan soru yağdırıyordu. Bu sorulardan incinmemeliydim. Beni daha önce uyarmıştı. Sorularını birden kesti ve sanıyorum yeter derecede gücendirdim sizi dedi. Artık eğlentiniz sonuna kadar yüzüme bakmazsınız. Gitmek üzereydi. Suratımı genç kızların hoşuna gitmek için asmadığımı anlamışsınızdır artık. Yüzüne bakıyordum. Daha ne bekliyorsunuz dedi. Gülerek belki tam böyle olmanızı bekliyordum dedim. Oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi yüzünü buruşturdu. Anlaşıldı dedi. Kendinize eğlence arıyorsunuz. Buyurun o halde. Elimden tuttu ve koşarak top oynayanların yanına götürdü beni. Çocuk gibi eğlendi akşama kadar. Dönüşte yanıma oturdu. Kucağımdaki çiçeklere bakarak onları hangi kitapların arasında kurutacağımı sordu. Aman benim sevdiğim kitaplar olmasın. Gülüyor, fıkralar anlatıyor, şarkılara katılıyordu. Kolumu tuttu. Güneşte yanan derisinin üstüne bir saman çöpüyle adını yazdı. Arkadaşlardan utanarak elini ittim. Mahzunlaştı. Kötü bir şey yapmadığını göstermek için gülümsedim. Yüzü değişti birdenbire. Türkçe tango sever misin dedi. Beni ne sanıyorsun dedim. Suratını astı. Sonum geldi dedi. Artık kadınlar da espri yapabiliyor. Yol boyunca Türkçe tangolar söyledi bana sözlerini değiştirerek. O günden sonra bir ay hiç aramadı beni. Her gün heyecan içinde daireye telefon etmesini bekliyordum. Ben unuttuğunu düşünüyordum. Sonra bir gün aradı. Ürkek bir sesle konuşuyor, beni aramasının doğru olup olmadığını soruyordu. Kızarak şimdiye kadar neden hiç aramadığını sordum. Şaşırmış olacak bir an sustu. Yani aramamı mı bekliyordun dedi. Bunu hiç düşünmemiştim. Güldüm. Çok düşüncesizsin dedim. Diyecektim ki Günsel'i hemen buluşabilir miyiz? Onu daha fazla üzmek istemedim. Turgut Günsel'in sustuğunu görünce telaşlandı. Ne olur hep anlatın diye yalvardı. Ne olur hiç susmayın. Buradan sıkıldınızsa başka yere gidelim. Siz yolda da anlatın. Her şeyi anlatın. Ne durumda olduğumu bir bilseniz. Durdu gülerek. Selim ne derdi şimdi diye sordu. Günsel iri gözlerini açtı. Çocuksu bir gururla ne durumda olduğunuzu bilseydim hamiyetten gözümün yaşını tutamazdım değil mi? Gördünüz mü? Benden saklayacak hiçbir şeyiniz olmamalı. Doğru. Hem o kadar yalnızım ki. Birlikte yemeğe çıktılar. Turgut çocuk gibi seviniyordu içinden. Demek seni de sonunda yakaladık suçüstü. Bayağılık etme Turgut. Haklısın Selim. Kendimi kaybettim bir an için. Aslıma döndüm. Peki peki. Sevinçten şaşkına döndüm. Yakalandın ama Selim. İtiraf et. Seni yaramaz seni. Ben görürüm anneni. Her şeyi anlattın mı ona Selim? Çocuk şiirlerini filan. Ben de Günsel'e ait her şeyi öğrenmeliyim Selim. Buna hakkım olmalı. Ne istersen sor budala. Yanında yürüyor işte. Onu çok mu sık görüyordunuz? Çok sık görüyormuş. Mahzunlaştı. Bunun için benden kaçıyordun Selim. Oysa herkes anlatmak için birini arar. Sen ne biçim Selim'din? Ne olurdu her şeyi öğrenseydim. Ellerin terliyor muydu gene? Dalıp gittiğin oluyor muydu? Dinlemekle olmuyor. Yanında olmalıydım. Anlatmakla oluyor mu? Birlikte yaşamak gerekti. Birlikte yaşamak. Üçümüz kırlara doğru açılsaydık. Benden utandığın anda başımı çevirirdim. Yokmuşum gibi davranırdım. Daha önce aşk konusunda bana söylediklerini hiç hatırlatmazdım. Deli misin? Neden korktun? Nasıl yanıldın? Evlenmekten korkuyordun herhalde. Öyle ya, otobüste gidiyorduk ayakta. Kadınlar sürünüp geçiyordu. Bir gün evlenirsem ne düşünürsün Turgut diye sorduğun zaman anlamalıydım. Kadınları artık rahatça seyredemeyeceğinden korkuyordun. Onları sana sürünüp geçerlerken bir daha hayal edemeyeceğinden korkuyordun. Açıkça söyleseydin bana. Anlamadım işte. Seni bir masal kahramanı yapmıştık. Dokunulmazlığın vardı sanki. Sen de kimseye dokunamazdın sanki. Tabaklara dokunmaya korkuyor, ürkek bir yaratık. Hemen hiç yemek yemiyor. Biraz içki içince cesareti arttı. Hikayesine devam ediyor. İlk buluştuğumuz gün hemen şiirler okudu bana, Nazım'dan. Böylece elimi tutmaya cesaret etti. Kadınlar geçerken dönüp bakmayan bir masal kahramanıydı. Bu masalı yürütecek miyiz Onrik? Evet efendimiz. Dünyada bir tane kahraman bulunmalı. Tek başına yaşayanlara cesaret vermek için. Hep böyle yaşadı dersek sevinirler. Yalan olmaz mı? Nasıl olur? Doğru. Bir şeyler içmek için bir yere girdik. Babasından bahsetti orada. Babasının yüreğine verdiği sıkıntıyı anlattı. Annesine hep söylenirmiş babası. Kulakları bu homurdanmalarla doluydu. Bir gün aynaya bakmış. Yeni bıyık bırakmaya başladığı sıralarda. Babasını görür gibi olmuş aynada. Babasının gençlik resimlerini korkmuş. Babama benzeyeceğim sonunda diyerek sızlandı. Necati ona hayrandı. Erkekler dönüp dakikalarca bakar kadınların arkasından. Seni bir kere olsun yakalayamadım diyordu. Arkadaşlarıma danışmalıyım diyordu. Bütün ilişkilerimizi tartışırız biz. Bizlere değil herhalde. Kültürlü arkadaşların olacak. Burhan'a danışmış olacak. Burhan'ı ben de tanıdım. Yolda tanıştırdı utanarak. Kimden utandı? Burhan'dan mı, sizden mi, kendinden mi? Neden utandığı belli değildi. Yaşamaktan utanıyordu herhalde. Hayata karşı ayıp oluyordu. 10.000 şeyi birden yaşamak istiyordu. Hangisine sarılsa başkasına ayıp oluyordu. Kaç parça olabilirdi? Neden bu utançları bir yana itip yaşamaya çalışmadı? Gözlerini yerden kaldırmayı niçin denemedi? Hiçbir zaman pastanede, muhallebicide, kızla buluşup gözlerinin içine bakarak ona hayatını anlatan erkeklerden biri olmayacağına yemin etmişti. Sahte olmaktansa yaşamamak iyidir Turgut. Hepimiz ihanet ettik ona. İkinci gün kavga etti benimle, artık gitmem gerekiyor dediğim zaman. Teyzem bende kalıyordu. Hava kararmıştı. Bir daha hiç gelme istersen dedi. Çok az vaktim kalmıştı Turgut. Anlamıyordu. Çok beklemiştim. Hayatımın başı ve sonu belliydi. Hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım. Oyalanacak durumum yoktu. Ezberlemiş olduğum bütün şiirleri okumalıydım. Bütün kavgalarımı çıkarmalıydım. Bütün kuruntularımı ortaya dökmeliydim. Belki seni de bir erkek anlayabilirdi Selim. Nasıl olur? Hepimiz birbirimizin gözüne oyuyorduk. Bir kadın karşı koyamazdı. Artık bana karşı konulmasını istemiyordum. Dolu dizgin gitmek istiyordum. Beni çok uzun bir süre denedi. Sonsuz yoklamalardan geçirdi beni. Her sözünden sonra belli etmemeye çalışarak yüzümü inceledi. Tepkilerimi anlamaya çalıştı. Bana da barlara dadandığını anlatıyordu aynı devrede. Burhan'la birlikte gidiyorlarmış. Bu teyze onu çok sinirlendirmiş olmalı. İnanmamıştır gerçekliğine. Kadınların oyunları hakkında hikayelerle doluydu kafası. Üniversiteye gittiğimiz günlerde bir kadın 2 gün süren bir macerasını anlatmıştı. Kadınlar benimle ancak ciddi bir ilişkiyi düşünebiliyorlar. Hemen benimle evlenmeyi geçiriyorlar akıllarından. Daha az ciddi bir görünüşüm olsaydı, Turgut, Kazanova'nın bir resmi var mı yanında? Sen de hemen şiirler okuma kızlara Selim. Geleceğim çok parlak. Belki ondan değil canım. Sen de doğuştan koca tipi var. Biliyorum, ne yapsam. Evlen canım. Turgutcuğum, aslında ne kadar öyle değilim bir bilsen. Kızlara da öğret bunu. Yazmak istiyordu. Doğruldu. Yazmak mı? Nasıl? Nasıl? Yazmak işte. Evde olmuyormuş. Kahveye gidip bir kenarda bir şeyler karalıyormuş. Herkesin rahatça yaptığı işlerde karşısına anlamsız güçlükler çıkıyordu. Bir arkadaşıyla birlikte ev tutmak istemiş. Kıyamet kopmuş evde. Bunları anlatırken göz ucuyla beni süzüyordu. Korkuyordu. Kucaktan kucağa, yalnız kalmaktan da kalmamaktan da korkuyordu. Bir hafta Burhan'da kaldı. Beni hiç aramadı. Durmadan içmişler sabahlara kadar. İnat yüzünden bıyığını kesmiş. Özeniyorsun demişlerdi. Sonunda hastalandım. Gururla içkiyi bıraktım. Gene de bir hafta sarhoş dolaştım diyordu. Kimse bu kadar uzun süre sarhoş gezmemiştir. Anneler, anneler. Senin kaderin hep annelerle karşılaşmakmış demek Selim. Ben kadın istiyordum Turgut. Kazanova'nın resmini getirdin mi? Estetik ameliyatı olacağım. Peki anlat bana. Bu meseleleri neden bu kadar büyütüyorsun gözünde? Beni sevmiyorlardı Turgut. Serseri arkadaşlarım varmış. Babam yıllarca zengin bir gelinin hayaliyle yaşadı. Şimdi annem de bir bar kızıyla evlenmemden korkuyor. Bana güvenmiyorlar. Evde kalmış bir kızmışım gibi uğraşıyorlar benimle. Misafir geldiği zaman odasına kaçıyormuş. Evlenme çağında bir kız gibi görüyorlarmış onu. Hepsini ilk gün bir solukta anlattı bana. Herkesten kuşkulanıyordum. Evlenmekten bahsederken gözlerimin içine bakıyordu. Serseri arkadaşları bile ona bir kısmet arıyorlarmış. Burhan'a bir gün, bir kız kardeşim olsaydı senin gibi bir serseriye vermezdim demiş. Burhan, benim olsaydı sana verirdim demez mi? Dehşete düşerek anlatıyordu. Beni kendilerinden saymıyorlar Günsel'i diye yakınıyordu. Onlar gibi serseri bile olamıyorum. O halde neyim? Serseriyim Turgut. Onların serserilikleri bitecek, ben aynı kalacağım. Bugünkü gibi. Doğru söylüyorsun samimi serseri. Peki kızlar neden anlamıyorlar bunu? Kendim hakkında ne korkunç hikayeleri anlatıyorum bir bilsen. Uzun süren serserilik istemiyorlar belki. Belki onun için sahte serserilerin kucağına atıyorlar kendilerini. Başlamadan bitiyor benim ilişkileri. Bizim evde yazmasını teklif ettim. Sen bilirsin Turgut oğlum. Söyle bana, bir kız meselesi var mı? Bilmiyorum Müzeyyen teyze. Ne olacak bu çocuğun hali? Çocukta hal kalmadı. Beni tanıdığı zaman bir yolun sonuna gelmişti. Yorulmuştu. Artık ne deseler yapacaktı. Yaşamamaktan yoruldum diyordu. Bir gün birlikte adaya gitmiştik. Bana eski bir manastırı gösterdi. 3 yıl önce manastıra çekilmeyi düşünmüş. Artık tek başınıza üzülmeyin ne olur. Birlikte üzülelim. Her şeyi yeniden yaşayalım. Üçümüz birlikte dolaşalım. Onu adada görmek isterdim. Birlikte çiçek toplamıştık yıllar önce. Öyle olsaydı. Siz el ele tutuşmuş gidiyorsunuz. Bana da gösterseydi manastırı. Ahşap bir manastır mıydı? Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Düşünebildiğim gün yazsam mı dersiniz? Para yapar mıyım bu işten? Mühendislikteki kadar. Az da olsa razıyım. Herhalde birinin teklif etmesini bekliyorum. Bana her şeyi anlatın. Burhan'ı bile anlatın. İçimdekileri size tarif edemem. Uzun boylu mu desem, geniş yürekli mi desem, bir ay sonra mı desem, bir yıl sonra mı? Sana bir yol görünüyor oğlum Turgut. Bana her şeyi anlatın. Birlikte yola çıkalım. Her şeyi anlattı Günsel'i. Daha anlatın. Daha anlattı. Her şey karıştı. Karışsın. Daha heyecanlı oluyor. Banka reklamları kadar heyecanlı. Artık bu yalancı dünyayı beğenmiyorum. Çiçeklerden papatyayı, insanlardan Selim'i beğeniyorum. Şimdiye kadar yapılan bütün teklifleri reddettim. Şimdi ben teklif ediyorum. Duygularımı hangi kalıba dökeceğimi bilemiyorum. Bir rahibe bulursam ben de manastıra çekilebilirim. Ruhumu dinlendirmek için Selim de çekilebilir. Hep birlikte çekiliriz. Siz yemekleri yaparsınız, ben de alışverişi. Selim dinlensin. Sizden öğrendiklerini düşünsün. Acaba ona her şeyi öğrettiniz mi? Çiçeklerin adlarını da öğrettiniz mi? Hangi mevsimde hangisi açar, hangisi uzun zaman dayanır? Dört yapraklı yonca var mıdır, yoksa bir efsaneden mi ibarettir? Hangi çiçek güneşi sever, hangisi evde solar? Güneş nereden doğar, batışı nereden seyredilir? Sabahları insanlar kahvaltı ederler ve tıraş olurlar. Hiçbirini bilmiyordu. Dans etmeye gelince başı başına bir mesele. Selim usulüne göre öğrenemez. Ancak müziğe ayağını uydurabilir. Dikkat edin ayağınıza basmasın, üzülür. Saç taramak diye bir şey vardır. Bilir misiniz, üniversiteyi bitirdiğimiz zaman hepimiz nasıl saçlı sakallı kocaman bebeklerdik? Bilemezsiniz. Anlatınca olmaz. Yaşamak diye bir problem yoktu bizim için. Böyle bir problem çözmedi asistanlar tatbikatlarda. Sonunda hepimizi kurt kaptı tabii. İnsan taklidi yaptığımız için kurtlar bizi adam sandı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet görülmemiştir. Az gelişmiş aşklar ülkesi olarak dünya milletleri arasında ön sıraları işgal ediyoruz. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre ancak Nijerya ve Gana bizden daha az gelişmiş. Aşık olma oranı 100 binde 42. 5 yıllık plan %100 gerçekleştiği takdirde bu oran 1980'de 100 binde 86 olacak. Gene yeterli değil. Planlama örgütünde herkes evli olduğu için meselenin üzerinde çok durmuyorlar. 5 yıllık planın uygulanmasına geçeli bizim sınıftan yalnız Güner'e aşık oldu, o da bir bar artistine. Cinsi aşk olduğu için sayılmadı. Aşkta geriyiz de başka şeyler dileri miyiz sanki? Yalnız trafik kazalarında birinciyiz. Buyurun bakalım. Binde 4, onda 2. Gururumuza dokunuyor. Selim kadar olamıyoruz. Ayrıca büyük şehirlerde bir bakıma yüksek görünen bu oran köylere doğru gittikçe azalıyor. Milli gelirin dağılımı gibi. Aşk Sağlığı Enstitüsü'nün bültenine göre bir yıl içinde sadece 12.716 muhallebicide buluşma, 7.008 durakta buluşma, bunun 1825'i gerçekleşmemiş, 1462 çeşit açık yer gezintisi, parklar, kırlar, adalar vesaire ve yalnız 612 sinema locası olayı tespit edilmiş. Buna gizli aşkları da ekleyin. Bültende Selim'in adına rastlanmadığı için bunu gizli aşk olayları arasında düşünebiliriz. Gizli aşk sayısının da ihtimal hesaplarına göre 4600 kadar olduğu tahmin ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tespit ettiğine göre de yuvarlak olarak 126.800 bakıp da iç geçirme, 44.000 otobüs ya da dolmuşta hafifçe temas, 4.200 peşinden gidip de vazgeçme, 850 eve kadar izleme ve 15.700 uzaktan aşık olma ve sadece bu sayı kesin 814 ümitsiz aşk olayı kaydedilmiş. Bu arada park bekçileri 82.000 kadar çifte düdük çalarak, tabanca çekerek ve benzeri tehditlerle korkutmuş. Parklar, bahçeler ve kırlar genel müdürlüğüne göre de 60.000 papatya sevgi falı için koparılmış ve aşıkların üzerinde uzandığı 28.000 metrekarelik bir sahanın çimleri ezilmiş. Tahmini zarar 500.000 lira civarında. Uzun sözün kısası, nefes alışın bile izleniyor Selim. Manastıra çekilmekten başka çare yok. Onun istatistiği henüz tutulmamış. Yalnız geleneklerimiz uygun görünmüyor. Medreseye çekilseydin daha milli olurdu. Ne iyi olduğunu bilemezsiniz gelişinizin Günsel. Bu bilgileri sizden başka kime verebilirdim? Yoktan neler yarattığımı görüyorsun. Bütün az gelişmişliğime rağmen elimden geleni yapıyorum. Sen bir cümle söyle, ben ondan neler çıkarırım şaşarsın. Selim de öyle söylerdi. Sen Selim'e bakma. Asıl şimdi görmeliydi beni. Selim baba oğlunu iftihar ediyor musun? Derslerini iyi çalışmış mı? Ezberini iyi söylüyor mu? Babasının sözleri hep kulağında çınlarmış. Ders çalışmıyor bu çocuk diye durmadan homurdanırmış Numan Bey. Bu çocuk kitap yüzü açmıyor. Ben de açmıyorum canım Selim. Gene de tutunamayanlar üniversitesinden mezun olmayı hayal ediyorum. Orta dereceyle tabii. Diploma töreninde onlar marşını söylerdik hep bir ağızdan. Bunları yazmalıydın Selim. İnşallah bir dahaki sefere Turgut. Sen şimdi aklında kalanlarla idare ediver. Bir daha gelecek misiniz? Biz oldukça kalabalıklaşıyoruz. Günsel'i bir, ben iki, Audrey'i de sayarsak üç. Diğer isimler aklıma gelmiyor şimdi. Elbette daha kalabalığızdır da ben tanımıyorum. Henüz vaktim olmadı. İyi bir tören yaparız. İşçileri filan da kamyonlara bindirip getiririz. Gazetecileri de kandırırız. Sayıyı biraz yüksek gösterirler. Diploma töreni için de geleceksin herhalde. Başka türlü izin vermezler sana tabii. Orada işin başından aşkındır. Çok dosya birikmiştir senin yokluğunda. Ben de burada çok çalışıyorum Selim. Gözüme uyku girmiyor. Sana çok iş bırakmamaya çalışıyorum. Bazı dosyaları kapattım bile. Yazıp çiziyorum gece yarılarına kadar. Dairedeki mühendis olmak isteyen memur gibi. Onu da unutmayın sakın. Bana da sık sık yaz, olur mu Selim? Yazdıklarını beğenmiyordu. Ne dediniz? Yazdıklarını size okuyor muydum? Evet. Bana okurken suratını asıyor, beğenmediğimi söylemem için ısrar ediyordu. Anlamıyorsun derdi. Bütün bu yazdıklarım uydurma. Aklımdan geçenleri yazmaya cesaret edemiyorum. Alışılmış kalıplar içinde bocalıyorum. Kalıbım yok benim. Biçimsiz bir şeyim ben. Eriyip dağılıyorum yazarken. Olmuyor. Bana uzak gelen yaşantıları düzmece bir biçimde anlatmaya çabalıyorum. İçinden geldiği gibi yazsan, içinden geldiği gibi anlatsan Selim'im. Olmaz. Deli derler adama sonra. Hemen damgayı yapıştırırlar. Daha kötüsü hiçbir şey demezler. Ya da bütün çıkardığın gürültünün sonunda bunu mu yazacaktın derler. Ayrıca içim o kadar karışmış ki sahtelikleri ayıklayıp temizleyemiyorum. Bütün suç savaş yıllarında yediğimiz kara ekmeğin. Bizi iyi beslemediler. Sonra da yağlı yemekler verdiler. Beynim yağ bağlamış olacak. Büyük ve güzel şeylerin dışarı çıkmasına izin vermiyor. Korkuyoruz. Düşünmekten ve sevmekten korkuyoruz. İnsan olmaktan korkuyoruz. İnsana benzetirsek onlara acımaktan korkuyoruz. İşin içine bir kere acıma girerse ondan bir daha kurtulamamaktan korkuyoruz. Sen de korkuyor musun Günseli? Senin için korkuyorum sadece Selim. Doğru değil. Ben bunu gerektirecek bir şey yapamadım sana. Bir sürü gevezelik ettin. Bitmesi gerekirdi bunların artık. Yeni sözler, yeni yaşantılar bulacağımı sanıyordum. Bu acılar yüreğimi paslandırmış oysa. Sevmek zor geliyor. Alışmamışım, yoruluyorum. Her an sevdiğimi düşünemiyorum. Bazen atlıyorum. Boşluklar oluyor. Bunları boş sözlerle doldurmaya çalışıyorum. Oysa ben her an sana bakmak, bir sözünü kaçırmamak, bir kıpırdanışını, yüzünün her an değişen bütün gölgelerini izlemek, her an yeni sözler bulup söylemek istiyorum. Her mevsimde, her gittiğimiz yerde insanlarla ve insanlarsız aşkın değişen yansımalarını görmek istiyorum. Bütün bunlar beni yoruyor. Sen orada duruyorsun ve beni seyrediyorsun sadece. Senin için sevmek, su içmek gibi rahat bir eylem. Ben her an uyanık olmalıyım. Her an uyanık olmalısın Selim. Yoruldum işte sonunda Turgut. Ne olduğumu gördünüz. Sen her an uyanık olmalısın Selim. Herkese koşmalısın. Her şeye yetişmelisin. Bu görevle dünyaya tayin edildin. 5.800.829'da bir insana verilen bir görevin var. İstifa ediyorum. Dayanamadım, vazgeçiyorum. Bu görev için yetiştirilmedim. Özel bir eğitimden geçirmeleri gerekirdi beni. Beni iyi korumaları gerekirdi. Derimin ince olduğunu, güneşe dayanamayacağını bilmeliydiler. Kusurlarımı hoşgörüyle karşılasalardı. 8 kat elbisem olmalıydı. Ellerim terlememeliydi. Gömleklerim ütülü, ayakkabılarım boyalı olmalıydı. Ben orta çağda yaşamalıydım. Sabahları Montaigne gibi oda orkestrasıyla uyandırılmalıydım. Özel eğitmenler nezaretinde yetiştirilmeliydim. Bu hususta 829 sayılı kanuna ek bir kararname çıkarılmalıydı. Günseli'ye daha önce rastlamalıydım. İçişleri Bakanlığı bunu temin etmeliydi. Teyzesi bu kadar uzun zaman Günseli'de kalmamalıydı. Polis marifetiyle dışarı çıkarılmalıydı. Günseli'yi tahliye etmeliydi. Aylarca Günseli'ye dokunmaktan korkmamalıydım. Ona sarılırken korkudan titrememeliydim. Okulda kızlar benimle alay etmemeliydi. Metin yurt dışına çıkarılmalıydı. Bütün önemli kişilerin muhafızları var. Ben yalnız bırakılmamalıydım. Yalnız istemesini biliyorsunuz. Ne istiyorsunuz benden? Burhan'a dergiyi çıkarması için yardım etmedim mi? Onun yerine sabahlara kadar oturup yazı yazmadım mı? Güner'in projesini oturup çizmedim mi? Karşılık olarak 10 lira verdiği zaman ayıp olmasın diye almadım mı? Annem üzülmesin diye kendime bir oda bile tutmadan 10 yıl o iç karartıcı odamda yaşamadım mı? Babam benimle övünsün diye can sıkıntımı yürürlükten kaldırıp üniversiteyi bitirmedim mi? Her sözünüze başımı sallamadım mı? Neymiş efendim? Hiçbir işin sonunu getirmemişim. Siz başlamayı bile göze almadınız. Benimle içinizden gelerek hangi yaşantıma katıldınız? Benimle yaşanmazmış. Ne biliyorsunuz? Ben bile kendimle yaşayamamışım. Bu sözünüze gülmek isterdim. Metin gibi acı acı gülmek isterdim. Neden başaramayacak birine bu görevi verdiniz o halde? Neden içimi böyle arzularla doldurdunuz? Alacağınız olsun. Bu dünyaya bir daha gelişimde, ikinci gelişimde bütün borçlarımı ödeyeceğim. Bugün için üzülerek belirtmek zorundayım ki 5 yıllık plan tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Gerçekleştirmemi istediğiniz bütün hayaller ikinci bir çağrıya kadar ertelenmiştir. Herkes işinin gücünün başına dönsün. Benim birinci gelişimle yarım kalan aşklarını yaşasın. Yarım kalan yaşantılarını eskisinden daha çok beğensin. Benim gibi biri bir daha girmesin küçük yaşantılarına. Kapıları daha iyi kapansın. Herkes ne istediğini daha iyi bilsin. Ne istediğini bilmemek yüzünden bir daha bana kimse başvurmasın. Evde yokum. Kendilerinden ümidi kestikleri için hiç olmazsa beni yaşatmaya çalışmak gibi dur canım üzülme, ben seni hayal edemeyeceğin derinliklere ve yüksekliklere taşırım gibi bir incelik göstermesinler bir daha. Beni bu kadar düşündükleri için eksik olmasınlar. Fakat boş yere zahmet etmesinler. Boş yere değerli hayatlarını benim gibi bir solucan için harcamasınlar. Boş yere psiko bilmem ne yönlerimi araştırmak için deneme tahtası yapmasınlar beni.